İyi akşamlar. 360 ekranlarında yeni bir programla karşınızdayız. Kuyudan kıyıya da her hafta pazar günleri sizlerle birlikte olacağız. Din, bilim, felsefe ilişkili pek çok konuyu, evrenin varoluşundan, insanın varoluşundan, ölüm sonrasına kadar pek çok konuyu konuklarımızla birlikte ekranlarınıza taşıyacağız. Bu akşam Kuyudan Kıyıya'nın ilk programında neler konuşacağız? Din, bilim, felsefe ilişkisinden bahsedeceğiz. Din, bilim çatışır mı? Felsefe dini bozar mı? İslam tarihinde dinin bilimsel gelişmelerin yeri neydi gibi konuları konuşacağız. Bir konuğumuz var. Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümünden Doçent Doktor Caner Taslama. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk. Burada olmak bir zevk bu ilk programınızda. Umarım nice programlar, hayırlı programlar yaparsınız.
Öncelikle hocam çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için, bu ilk programımız bizim. Yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim.
Benim için de bir mutluluk böyle güzel bir programın ilk konuğu olmak. Umarım nice hayırlı programlar yaparsınız. Çok hayırlı olsun diyelim programınızı.
İnşallah. Çok teşekkür ederim. Hocam siz çalışmalarını din, bilim, felsefe üzerine yoğunlaştırmış birisiniz. Akademik kariyerinize girmeyeceğim. Çok uzun. Sadece konuyla ilgili birçok kitabınız var. Birkaç tane isim söylemek istiyorum. Mesela Allah, Felsefe ve Bilim, Modern Bilim, Felsefe ve Tanrı, Big Bang ve Tanrı, Kuantum Teorisi, Felsefe ve Tanrı, Evrim Teorisi ve Tanrı ve liste devam ediyor. Aslında bir soru soracağım ama ondan önce şey sormak istiyorum. Bazı kitaplarınızda Allah, bazılarında Tanrı demişsiniz. Neden?
Yani aslında nedeni basit, halk arasında işte Tanrı mı denebilir, Allah denmesinin dışında başka isimler kullanmak Allah için mümkün müdür değil midir? Böyle gereksiz bana göre bir tartışma var. Yani Tanrı demenin mümkün olup olmadığı şeklinde. Ben aslında her ikisinde mümkün olduğunu göstermek için ikisini birden koydum. Yani Tanrı koymuştum ilk kitabımda ve sonraki bir kitabımda. Hı hı. Neden böyle koyuyorsun dediklerinde, hani sanki illa Tanrı denir, Allah denmez gibi bir şey zannedilebilir diye sonrakinde Allah koydum. Ona kısaca şöyle anlatayım en azından İslami açıdan. Yani Kur'an'da bakarsanız Allah için birçok sıfat kullanılıyor. Yani Allah için mesela gafurdur diyor, rahimdir diyor ki bunlar işte bağışlayıcı, merhametli demek. Hı hı. Biz Türkçe'de o sıfatları kullanıyoruz. İşte Allah çok merhametlidir diyoruz, Allah bağışlayıcıdır diyoruz. Ve Allah yaratıcıdır diyoruz. Kur'an'da onun da Arapça karşılığı var. Şimdi bunlardan hiçbirinde sorun görmeyen birçok kimse mesela Tanrı demekte sorun görüyor. Oysa Tanrı kelimesinin Türkçe'de kullanılışına bakarsak tamamen Kur'an'daki ilah kelimesinin kullanılışına karşılıktır. Hmm. Kur'an'da ilah kelimesi Allah için de kullanılıyor. Allah dışında putlar için de kullanılıyor. Fakat Allah diyor ki onlar ilah değildir. Onlar sahte ilahlardır diyor onlar için. Gerçek ilahınız Allah'tır şeklinde onu koyuyor. Hı hı. Yani Türkçedeki Tanrı kelimesinin tam kullanılışı aslında o ilah kavramının kullanılışı. Ama Allah için de Kur'an ilah kelimesini kullandığına göre demek ki yani Türkçede Tanrı kelimesini kullanmamızda bir sorun yok. Gözüyle bakıyorum. Yani Allah için bağışlayıcı ifadesini kullananlar, yaratıcı ifadesini kullananlar büyük bir rahatlıkla Tanrı ifadesini de kullanabilirler. Allah zaten Kur'an'da en çok 2000'den fazla defa tekrar edilmiş Allah'ın en temel ismi. Onu zaten söylenebilir demek bile abes kaçacaktır.
Neden din, bilim, felsefe? Yani neden sizin için soruyorum? Hani çalışmalarınız bu konu üzerine. Biz de din açısından bakıyoruz. Bilim ve felsefenin dinle ilişkisi nedir? Böyle girelim.
Şimdi hakikati arayan insan bilimin de felsefenin de dinin de kapısını çalar. Karşımızda bir evren var. Ben de burada hep diyorum ki yani bir bilimin ayrı, felsefenin ayrı, dinin ayrı hakikatleri olamaz.
Evet, Twitter'da gördüm, evet. Özellikle dikkatimi çekti.
20. yüzyılda en önemli sorunlardan birisi bilimcilik diyebileceğimiz, yani hani bilimi adeta dinin yerine geçirmeye çalışan bir akım dinler açısından sorumlu olmuştur. Hı hı. Bu bilimle dini çatışkı içinde göstermeye çalışan, bilimin içinden belli verileri kullanarak dine karşı çıkmaya çalışan bir akımdı. Ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani bunu da göstermenin felsefe açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Ve felsefeye de bakarsak 20. yüzyılda felsefedeki önemli hareketlenmeler bilimdeki değişmelerden oldu. Mesela kozmolojideki değişimler bilim felsefesini veya fizik felsefesinde belli bir hareketliğe sebep oldu. 17. yüzyıl ve sonrasında mikroskobun gelişmesiyle mikro dünyada açılan kapılar biyoloji felsefesini tetikledi. Yani felsefedeki hareketliliğin de altında aslında bilimsel devrim ve sonrasındaki bilimsel gelişmelerin önemli etkisi vardı. Sonuçta bu alanlar arasında, yani hem bilim arasında, hem felsefe arasında, hem din arasında ilişki kurmanın hem felsefe açısından ben önemli, hem din açısından da oldukça önemli olduğunu zannediyordum. Çünkü ortaya çıkan sorunların bir kısmı bu ilişkinin nasıl kurulacağıyla ilgiliydi. Bu ve multidisipliner çalışma yapmanın, yani bütün bu alanların her birindeki bilgiye vakıf olmaya çalışıp sonra bunları birleştirmeye çalışmanın önemli olduğunu düşündüğüm için bu alanın içine girdim. Master tezimde Big Bang teorisinin evrenin kökeniyle ilgili bir teorinin felsefeyle dinle ilişkisini inceledim. Doktora tezimde evrim teorisinin, yani biyolojinin kökenle ilişkili önemli bir teorisinin felsefe dinle ilişkisini inceledim. İşte doçentlik çalışmamda kuantum teorisinin mikro evrenle ilgili, mikro fizikle ilgili bir teorinin felsefe dinle ilişkisini inceledim ki arada izafiyet teorisi, kaos teorisi gibi diğer fizik açısından önemli teorilere çalıştım. Böylece bu alanlar arasında nasıl bir ilişki olduğunu, bilimle dinin çatışıp çatışmadığını belirlemeye çalıştım.
Peki nedir yani? Din daha dindar olmamızı sağlayan bir şey mi felsefe ve felsefeyle uğraşmak, bilimle ilgilenmek?
Bu tabii kişiden kişiye göre değişir. Yani olgulara bakarsak kimisini uzaklaştırmış, kimisini yakınlaştırmış olabilir. Ben kendi açımdan söylersem, ben felsefeyle ve bilimle uğraşmanın beni dine yaklaştırdığı kanaatindeyim ve özünde de böyle olması gerektiği kanaatindeyim. Allah'ın yarattığı bir evren olduğunu düşündüğümüzde, bilim bu evrenin yasalarını özellikle gözlem ve deneyden hareketle, sonra belki gerekirse matematiksel yasaları kullanarak, teorik bir çerçeveyle onları birleştirerek açıklamaya çalışan bir uğraş. Felsefe, akıl yürütme faaliyeti ve özellikle temeller üzerine böyle sistematik bir şekilde bir aklı işleterek bir düşünce faaliyeti. Din ise evrenin yaratıcısından insana gelmiş bir mesaj. Ha, bunlar arasında doğal şey aklı veren Allah, evreni yaratan Allah, dini gönderen Allah. Bunlar arasında çelişme olmamasının gerekliliği aklın doğal bir beklentisi. Fakat bu arada tabii şöyle bir ateist görüş olabilir. Yani Allah'ın varlığını reddettiğinizde veya bir din gönderdiğini reddettiğinizde arasında çelişki olduğunu doğal bir beklenti olarak belirleyebilir. Bize de düşen o zaman gerçekten bu alanların içine girip o çelişkinin olup olmadığını belirlemek ve bu konuda tartışmaya, karşılıklı fikir alışverişine hazır olanlarla bu konudaki deneyimlerimizi paylaşmak
yani
bize düşer.
Yani size göre eğer çelişki varsa yanlışlık var ya bilimde, ya din anlayışında, ya felsefede.
Evet. Tabii şunu da belirtmemiz lazım. Şimdi bilim aslında tarihsel sürecin içine baktığımızda genelde insanların sandığı kadar objektif, din de insanların sandığı kadar subjektif bir faaliyet olmamış.
Yani
biz bilim, şimdi evrenin yasalarıyla, ben dinin çatışmayacağı kanaatindeyim ama insanların dini anlama faaliyetleri ve insanların evreni anlama faaliyetleriyle aslında karşı karşıya olduğumuzu da unutmamamız lazım. Bilim dediğimiz şey aslında belli kişilerin, insanların veya toplulukların evreni bir anlama faaliyeti. Din dediğimiz şey, tamam Allah tarafından vahiy olsa bile bize birileri dini anlattığında, anlamaya çalıştığında aslında orada bir insani unsur da işin içine giriyor. Dini anlama faaliyeti oluyor. Ve işin içine insani unsurun girdiği her şeyde bir yanlışlık olabilir. Yani bilim anlama faaliyetinde de yanlış olabilir. Felsefi akıl yürütmelerde de bir hata, bir eksiklik olabilir.
Bilim kesin doğrudur diye bakarız ya, bakılır ya ama genelde. Tabii. Bunun yanlışlığını söylüyorsunuz bu bakışın.
Tabii bilim yani kesin doğrudur diye bir şey söylemek mümkün değil. Yani böyle olsa bilim adamları sürekli birbirlerini düzeltmeye kalkmazlardı. Tarih boyunca bu kadar düzeltme yapılmazdı. Dinin içinde de ama bir dini anlama faaliyeti var. Orada bir teolojilerin içine, işte ilahiyatın içine girdiğimizde, işte bir Kur'an'ı anlama, dinin nasıl olduğunu anlama, bir Tevrat, İncil anlamında bir anlamaya çalışma faaliyeti olmuş. Ha, bu anlamaya çalışma faaliyetlerinde de bir hata olabilir insanların. Ha, o zaman eğer ki dinle bilim arasında bir çatışma oluyorsa, bu anlama faaliyetlerinden hangisinde hata yapılmış diye bakmamız lazım. Eğer ki tabii ki daha önce dinin Allah tarafından gönderilmiş bir sistem olduğunu gösterebildiysek, ondan sonrasını bahsediyorum. Onu nasıl gösterileceğini merak ederseniz ayrı bir konu. Ona da gireriz. Ama bunu gösterebiliyorsak, öncesinde ortaya koyabiliyorsak, daha sonra bir çatışkı varsa
nerede hata yapılmışa bakmamız lazım. Hatta hep dini yorumda veya hep bilimsel yorumda yapılmış olsaydı belki işimiz daha kolay olurdu. Veya felsefi akıl yürütmede hep hata yapılmış olsaydı. Hani bu akıl yürütmenin neresi yanlış, bu bilimsel faaliyetin neresi yanlış diye bakardık. Fakat buradaki işte belki konuyu karmaşık kılan unsurlardan biri bu. Bir hata yapıldığında nerede olduğunu ilk başta göremiyoruz. İki tarafın içine de girmemiz lazım. Bu da biz işte böyle bilim-din ilişkisi çalıştığımızda bir multidisipliner çalışma yapmanın. Yani bilimsel kapsayıcı gelişmeler kadar dinin içinde de ne olup bittiğine vakıf olmaya çalışmanın, ki bu ilişkiyi kuracak da bana göre bir felsefi yaklaşımdır. Aynı zamanda sofistike bir felsefi yaklaşımda sergilemenin kaçınılmaz olduğu
birlikte
sonucuna
hareket etmenin
götürüyor.
Bu felsefi bir yaklaşım aslında şu söylediğiniz. İslami açıdan bakarsak bilim ve felsefenin dinle ilişkisi nedir? Yani biraz önce bir açık aslında felsefi bir yorum yaptınız değil mi? Yani İslam ne diyor buna? Öyle bakalım.
İslam'ın da ben bakış açısının bu doğrultuda olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kur'an'a bakarsanız mesela Ankebut suresine bakalım. Ankebut suresinde
Kur'an'dan kaynak.
Evet. Yani Ankebut suresinde yeryüzünü gezin de bir bakın. İşte yaratmaya nasıl Allah başlamış, gidin bir görün onu diyor. Başka bir sure demişler, Zümer suresinde bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyor. Yunus suresi 100. ayette Allah aklını kullanmayanların üzerine pislik yağdır diyor. Kur'an'da şimdi birçok ayette insanların aklını çalıştırmaya, direkt akıl çalıştırma ile ilgili fiillerle atıf var. Fiillerin de kimi zaman kullanılmadığı yerde, yani böyle akıl çalıştırma ile ilgili fiillerin kullanılmadığı yerde bir işte bir evreni incelemeye davet var veya Kur'an'ın kendisi işte geceli gündüzün arka arkaya nasıl geldiğine, İşte Allah'ın yağmurla yeryüzünde nasıl birçok canlıyı bitirdiğine, rüzgarların esmesine, bu yani evrendeki fenomenlere bakmazlar mı, bunlardan sonuçlar çıkartmazlar mı diye soruyor. Yani Kur'an'da birçok ifade tarzıyla biz akıl yürütmeye davet ediliyoruz, evren üzerinde düşünmeye davet ediyoruz. Fakat şunu düşünelim, felsefe dediğimiz şey ne ki zaten özünde? Sistematik bir şekilde özellikle temeller üzerine bir akıl yürütme faaliyeti. Diğer taraftan Kur'an evrendeki fenomenler üzerine de işte yani yeryüzüne çıkıp bir bakın, yani yaratma nasıl, onları inceleyin. Yani göklerle yere bir bakın. İşte falanca hayvan nasıl yaratılmış, ona bakın dendiğinde bu nedir? Aslında burada bizim davet edildiğimiz şey işte hayvanlarla ilgili şeyi araştırmaya yöneltilse biyolojidir. Göklerle ilgili şeyi incelenmesinde derinleşen bilim dalının adı işte astronomidir. Veyahut da işte evrenle ilgili diğer fenomenlerin birçoğunda fizik, kimya gibi dallar karşımıza çıkar. Kur'an sürekli bu alana bir gönderme yapıyor insan. Hadi gidin bunları araştırın, bunlardan sorunlar.
Teşvik ediyor.
Kur'an insanın kendi hayatı üzerine akıl yürütmesini de söylüyor. Evren üzerine akıl yürütmesini de söylüyor. Kur'an'ın kendisi üzerine de akıl yürütmemizi, tedebbür etmemizi, ince ince düşünmemizi söylüyor. Yani böyle bakarsak yani tamamen.
Şu ilginç gelmişti bana, ayet dediğimizde biz mesela hani Kur'an ayeti, yani Kur'an'daki cümleler olarak anlarız. Ayet olarak söylüyor bazı yerlerde, dışarıdaki ayetler, işte canlılardaki ayetler, yani onlar da mı Allah'ın ayeti oluyor?
Ayet kelimesi Kur'an'da en sık kullanılan kelimelerden biri. Yani Kur'an'da yüzlerce yerde geçen bir kelime. Ayet kendisinden sonuçlar çıkartılan bir şey demek. Kur'an ifade bakarsak. Kur'an'ın bölümlerine de Kur'an ayet diyor. Demin söylediğiniz gibi. Yeryüzünde kendisinden sonuç çıkartmamızı Allah'ın beklediği fenomenlerin hepsine de ayet diyor. Mesela diyelim ki belli kavimlerin belli peygamberleri işte inkar etmesiyle başına gelenler de Kur'an'a göre bir ayet. Ondan sonuç çıkarmanız gerekiyor. Falanca hayvanların yaratılış şekli, evrendeki fenomenler de birer ayet. Onlara baktığınızda sonuç çıkartabileceğiniz şeyler. Aslında Kur'an'ın ayet diye nitelendirdiği her şey Allah'ın üzerine düşünüp de sonuçlar çıkartmamızı istediği bir şey olduğu için ayet kelimesinin kullanıldığı hemen her yerde aslında bizi bir akıl yürütmeye, ince ince düşünmeye, sonuçlar çıkartmaya teşvik eden bir ifadedir. Tabii ayet kelimesi bir delil kelimesiyle iletişimidir. Zaten Kur'an'da delil diye, mucize diye çevrilen meallerdeki kelimelerin önemli bir kısmı aslında Arapçasında ayet kelimesidir. Tek kelimeyle karşılanmıştır. Fakat Türkçe dediğim gibi, yani Türkçe'de birçok kimse ayet kelimesini sadece Kur'an'ın bölümleriyle ilgili kullandığı için Kur'an'daki bu kullanımı bilmiyorlar. Çevirmenler de Kur'an'ın bölümlerine ilgili geçen ayet kelimesini ayet diye çeviriyorlar. Evrenle ilgili bölümleri işte orada bir deliller vardır, orada bir ibretlikler vardır, orada mucizeler vardır gibi diğer ayet kelimelerini başka kelimelerle karşılamaya çalıştıkları için Türkçe mealden Kur'an okuyanların çoğu bu inceliği kaçırıyor.
Bu din bilim kısmı bir nebze tamam da, yani yine din bilim işte çatışması, oraya geleceğiz ama felsefe apayrı bir konu. Yani felsefe kelimesi başlı başına bizim için, yani bizim toplumumuz için biraz ürkütücü bir kelime gibi duruyor.
Evet.
Ya da işte hele ki yani felsefe ve din yan yana geldiğinde, ben yani yaşadığım da bir şeydir. Hani böyle imanın sınırlarında dolaşıyorsun, aman yani imanın zedelenir gibi söylemler duyabiliyoruz. Yani bunun hiç mi haklılık payı yok? Bu söylem nereden çıkmış?
Şimdi tabii bu pratikte haklılık payı
fazla
olup olmaması...
Fazla felsefe yapmadan hocam cevap verebilirseniz buna.
Pratikte bunun haklılık payı olmakla beraber özünde olmadığı kanaatindeyim. Deminden beri de birazcık onu göstermeye çalışıyordum. Yani bu evrensel fenomenler üzerine bence ciddi bir şekilde akıl yürüttüğümüzde, hayatın kendisi üzerine akıl yürüttüğümüzde biz aslında evrensel fenomenlerden Allah'ın müthiş bir sanatı olduğunu, çok muhteşem bir şekilde yarattığını ve bunun yaratıcısının kudretinin çok yüksek olduğunu ve bizim onun sanatına sürekli şükretmemiz gerektiğini, ona yönelmemiz gerektiğini bu fenomenleri incelediğimizde anlarız. Kendi hayatımızın üzerine bir akıl yürütme faaliyetinde bulunduğumuzda ise aslında bu hayatın, dünya hayatında kısa hazlar elde etmek için dünyevi belli statü hesaplarıyla bu hayatta hedefler koymanın çok yanlış olduğunu anlarız. Yani felsefeden korkanlarınsa pratikteki haklılık payı şu: felsefeyi bazı insanlar ateizm için araçsallaştırmaya çalıştılar. Ve bu da bir fenomen olarak da gerçekleştiği için, yani adeta bir felsefeyi akıl yürütme yapıldığında insanların dinin boş bir şey olduğunu zannedeceğini düşündüler.
O söylemin
böyle
haklı bir, geçmişi var o
böyle,
zaman.
Tabii böyle bir propaganda yapıldı. Bazı felsefeciler, işte ateist felsefeciler falan ön plana çıkartılmaya çalışıp, mesela işte 20. yüzyılda Türkiye'de çok yapılan şeylerden işte Marksist felsefeyi falan mesela ön plana çıkartarak böyle bir şeyin peşine düştüler. Bu tabii sui misal, yani kötü örnek, örnek teşkil etmez diye söz hatırlarsak, böyle bir kötü örnek var, yapılmış şey var ve bunu hala yapmaya çalışanlar var ama ben buradan bir çekinecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Aklımızı sonuna kadar, Allah'ın verdiği bize bu ışığı sonuna kadar kullanmaktan hiç çekinmeyelim. Bilimin verilerini değerlendirmekten hiç çekinmeyelim. Ben iyi bir şekilde bu yapıldığında imanımızı akıl yürütme faaliyetimizin, felsefenin güçlendireceği, birçok sorularımıza cevap vereceği, Allah'ın sanatına karşı hayranlığımızın artmasına sebebiyet vereceği kanaatindeyim. Ben kendi şahsi deneyimimde bunu yaşadım.
Daha
gerçek
bilinçli,
anlamda,
daha hakiki bir yaklaşım.
Evet. Kur'an bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyor. Siz bakmayın, bugün bazı Müslümanlar cahilliğe övgü düzüyorlar. Diyorlar ki yani bu bilmek falan çok önemli değil. İşte bunlar daha çok gönül meselesi. Hani sen akıllı falan buna karıştırma. Bunu diyenlere de ben hemen diyorum ki sen bunu diyorsun buna benze. Bir de bununla ilgili bazı anlatılan hikayeler var. Niye gönül çalıştır?
Deyimlerimiz de var hocam. Allah'ın işine akıl sır ermez gibi mesela. Yani...
Tabii yani şöyle bir şey var. Yani aklı çalıştırma faaliyetimizin Allah'ın bütün sırlarını kapsayacağını da iddia etmiyorum
değil,
bununla.
Tabii.
Fakat akıl yürütme faaliyetimizin imanı güçlendireceğini, yani aklın dine, imana bir muhalif bir şey olmadığını, imanın en önemli dostu olduğunu söylemeye çalışıyorum. Bu tabii ki akıl faaliyetiyle Allah'ın bütün sırlarını bilebilir şeklinde bir anlam
değil.
Da taşımıyor. Yani onu da karıştırmamak lazım.
Şu mu var? Yani aslında şunu hep duyarız tabii, hani bizim dinimiz akıl dinidir. Yani bu çok bir, çok söylenen bir cümle. Ama uygulamada biz akıl ve imanı biraz ayrıştırıyor muyuz? Yani birbirinin yerine geçecek şeyler olarak mı kullanıyoruz?
Ama ben daha çok diyorum, şöyle bir örnek verebiliriz. Yani şurada bir bardak var, içinde su var. Üstünde hava var. İşte ne kadar su olursa üstünde o kadar az hava olur, ne kadar hava olursa o kadar az su olur. Birçok kimse kafasında akılla imanı buna benzer bir şeyle düşünüyorlar. Ve bu da çok yanlış bir düşünce. Yani o zaman akla az yarayır ki imanın bol olsun. Veya gibi düşünüyorlar. Böyle düşündüğünüzde sanki akıl imanın bir rakibi, bir düşmanı gibi oluyor. O yüzden ben diyorum bu benzetme yanlış. İlla ki siz bir şey düşüneceksiniz. İşte çok iyi piyano çalan biri çok iyi futbolcu da olabilir. Veya berbat futbol oynayan biri, yani piyano çalmada da çok berbat bir piyano çalan olabilir. Oradan pekala bu tip örneklerde birisinin diğeriyle alakası olmadığını anlıyorsunuz. Hatta akılla iman, yani alakasız demek bile ilk örnekten daha güzel olurdu. Ama o bile bence tam doğru bir açıklama değil. Birbirlerini destekleyen, kuvvetlendiren şeyler. Akılla elde ettiğimiz verilerin ben iman ettiğinden şeyleri daha güçlendireceği veyahut da bir insan saçma bir şey iman ettiyse ondan vazgeçmesini sağlayacağını düşünüyorum. Mesela şuna düşünelim, bir insan diyelim ki güneşe tapıyor. Biz bugünkü bilimin bize koyduğu tabloyla biliyoruz ki güneş hidrojeni helyuma dönüştürerek ayakta duran bir süre birkaç milyar yıl sonra yok olacak. Bundan 6-7 milyar yıl önce var olmayan bir yıldız güneş. Şimdi bunu bilen bir insan için güneşe tapmanın ne kadar saçma olduğu anlaşılır. Bu akılcı ve bilimsel bir değerlendirmeyle bu anlaşılır. Yani sonuçta akıl eğer ki tabii güneşe tapan bir insan için de o bir iman meselesi. Ha, akıl ve bilimden gelecek veriler aslında baktığımız zaman o zaman saçma iman edilmiş şeyleri düzeltmesi, insanların o putperestliklerinden, yanlış imani şeylerden kurtulması için de bir vesile teşkil edebilecek bir yönü var.
Nerede ayrıştı acaba bu akıl iman? Yani hani biz Kur'an'dan siz ayetler söylüyorsunuz, düşünmeye teşvik ettiğini, evet. Ama ne oldu da böyle ayrıştırıldı?
Şimdi bu tabii ki bir anda nasıl ayrıştığını ortaya koymak veyahut da bir anda ayrıştığını düşünmek hatalı olur. Bu bir yavaş yavaş bir süreçte olan bir şey. Şimdi Kur'an'ın ilk dönem Müslümanlara baktığımızda ki fırsat olursa birazdan ona da gireriz. Kur'an'ın zihinlerini ve gönüllerini inşa etmesiyle kendi dönemlerinin en üst medeniyetini, felsefede, bilimde en üstün medeniyetini kurdukları bir çağ görüyoruz. Fakat sonra bir bakıyoruz ki birçok insan Kur'an okuyor ama Kur'an artık adeta bir seslendirme kitabına dönüşüyor. Yani insanlar mesela diyelim ki o Ankebut suresindeki ayeti okuyorlar. Hani yeryüzüne gezin de Allah nasıl yaratmaya başlamış bir şeklindeki ayet. Onun Arapça havada oluşturduğu titreşimlerden medet umuyorlar. Hmm. Artık o titreşimden bir sevap çıktı. Yani Kur'an'ı okudum, onda sevap var diye düşünüyor. Ben bu ayette ne diyor bakayım da bu ayeti uygulamaya geçeyim. Hadi yeryüzüne bir bakayım, Allah'ın delillerine bunda tanıklık edip de Allah'ın diniyle aramdaki daha bir yakınlık artsın, Allah'ın sanatına hayranlığım artsın demiyor. Yani o ayetin zihinleri inşa etmesine birçok kimse o ayetleri okurken bile izin vermiyor. Çünkü öyle bir okuma şekli inşa edilmiş ki sizin okumanızdan sevap çıkacak. Sizin onu anlayıp da hayatınıza geçirmenizden sevap çıkacak diye bir şey yok denmiş insanlara. Ve buna benzer bir hatta hafızlıklar, okuma şekilleri üretilmiş zaman içerisinde. Kur'an'ı bu şekilde okuma, yani anlamaya çalışmadan... Hayata geçirmeye çalışmadan sadece bir titreşimlerinden medet uman bir okuma şeklinde kurtulmak lazım. Bu anlayışın hayata yerleşmesi için. Ve bu anlayışta bir bakıyoruz ki belli bir dönemde yerleşmiş. Şu anda Kur'an hafızlarının bile birçoğunla istiyorsanız muhabbet edin, sorun. Kur'an'da neler geçtiğinde anlatmalarını isteyin. Birçoğunun bunları anlatamayacağına ne yazık ki tanıklık edeceksiniz. Ki Kur'an hafızlığı çok güzel bir şey. Yani evet, bunu aleyhine bir şey söylediğimi sanılmasın. Muhakkak ki çok güzel bir şey. Ama birçok Kur'an hafızı olan kişi bile bahsettiğimizde bu Kur'an ayetlerinde ne söylendiğinden habersiz olduğunu görüyoruz.
Yani bu farkındalık nasıl sağlanacak peki? Yani bu biraz önce okuduğunuz ayetlerden o zaman birçok Müslümanın haberi yok.
Tabii ki bu farkındalığı sağlayan şeklimiz şu olacak, insanları Kur'an'la barıştırarak. Yani başka yapacağı bir şey yok. Yani Kur'an'ın titreşimleri yerine havada oluşturdu. Kur'an'ın manasına giderek, Kur'an'la arasında daha nitelikli bir ilişki kurarak insanlar bence o sorunu çözeceklerdir. Yani insanları anlayacakları şekilde Kur'an okumaya yöneltmemiz ve Kur'an'ı hayatlarına daha çok sokacak şekilde bir anlayış vererek bu sorunu çözebiliriz.
Hocam o zaman somutlaştıralım biraz konuyu. Biraz önce siz bahsettiniz. İlk çağ, peygamberimizin vefatından sonraki çağlardan bahsediyorsunuz değil mi? İlk yüzyıllardan. O zaman ki Müslümanların bilime, düşünceye bakışı çok çok farklıydı. Yani okumalarımızdan onu görüyoruz. Biraz ondan bahsedelim.
Tabii tabii. O da yanlış anlaşılmasın aslında. Ben orada tabii hızlı bir şekilde geçtim. Yani ilk dönemden biri böyle yanlış anlayışlar hep olmuştur. Yani yani ilk dönemlerdeki herkes İslam'ı çok iyi anladı, çok iyi uyguladı şeklinde bir şey söylemiyorum. Fakat bir olgu da var baktığımızda. Peygamberimizin vefatından çok kısa bir süre sonra oradaki inşa edilen zihinler ve onların yaydıkları o din dünyanın en üstün felsefede ve bilimdeki medeniyetini kuruyor. İstiyorsanız
nasıl?
Bunun nasıl olduğunla ilgili bir şey değil. Burada bir Kur'an'ın nasıl akılları inşa ettiğine, nasıl bir evrene bakarken, diğer şeylere bakarken bir ön kabullerle evrene baktırttığına bence bakmamız lazım. İkincisi Kur'an'ın nasıl bir motivasyon sağladığına bakmamız lazım. İlk önce ikincisinden başlayayım. O Kur'an'ın söylediğimiz birçok ayeti, yani yüzlerce ayette Kur'an evren üzerine düşünmeye atfediyor. Şimdi düşünün ki bir topluluk var. Bunların zihinlerini inşa eden, hayatlarına yön veren en önemli metin Kur'an. Ve bu metin insanları evrene inceleme, bunun üzerine düşünme, bundan sonuçlar çıkarmaya itiyor. Ha, bu şekildeki zihin inşa edilmesinin, o zaman bunu anlarsanız Kur'an'ın ne kadar zihinlerde etkin olduğunu, oradaki niye buradaki birçok kimse daha evvelden peygamberin indiği dönemdeki o kadar geri bir medeniyet, nasıl kısa sürede...
Geri derken düşüncede falan diyorsunuz değil mi? Yani ticarette ileri olduklarını.
Ticarette tabii Mekke'nin etrafında bir ticaret var kısmı. Ama yani peygamberin döneminde indiğimizde baktığımızda ciddi anlamda orada ne felsefe var, ne ciddi bir bilimsel faaliyet var. Dünyanın da birçok yerinde aslında yok o dönemde. Ve ne de ciddi anlamda mesela bir mimari yapı falan var. Hatta Kur'an'da sizden evvelki birçok kavimden de daha geri durumdasınız diye belirtiliyor. Aslında peygamberin dönemindeki o ortamın ne kadar geri olduğuna Kur'an'da atıflar da var. Fakat oradaki o ortamdan böyle bir meyvenin çıkmasına diyorum ki ben demek ki marifet toprakta değil. Çünkü oradaki o toprak, yani ona bir nevi toprağa benzetirsek Kur'an'ın ilk indiği vahiy olduğu dönemdeki o ortamı oldukça çorak bir toprak. Fakat ondan sonra öyle müthiş bir meyve ortaya çıkmışsa işte bütün iş o tohumda. Yani Kur'an'ın kendisinde diye olayı bence değerlendirmemiz lazım.
O motivasyonu almışlar tabii, diyorsunuz
bir
o Müslümanlar.
Bir motivasyon var. Evreni incele diyor. Ve bu incelemeyi Kur'an bir ibadet olarak da sunuyor insanlara. Bu tabii ki Kur'an'ın söylediği şekilde bütün hayatını inşa eden, öldükten sonra ahirette Allah'a hesap vereceğini düşünen insanların için çok müthiş bir şey. Çünkü bu dünyamı da ben en güzel şekilde böyle şekillendiririm. Öldükten sonra ahiretime de benim bu bilim yapma faaliyetim katkıda bulunacaktır şeklinde bir motivasyon sağlıyor.
Yani dünya hayatı ayrı, ahiret ayrı gibi bir yaklaşım değil de.
Evren incelenmeye değer diye düşünmeniz lazım başta evreni incelemek için. Kur'an şimdi size böyle bir şeyler anlattığında bir kere evren incelenmeye değer diyorsunuz. Allah beni ona teşvik etti. Bu tabii müthiş bir motivasyon. Ha bir de bu dikkat edin motivasyon dışındaki ne durayım? Evrene baktığımızda bir de zihniniz inşa edildiğinde belli şekilde o zaman bilim yapmanız için bu daha müsait oluyor. Nedir bu? Bu pek çok gözden kaçan şeyler. Şimdi Kur'an evrenin arkasında bilinçli her şeyi yaratan bir yaratıcı olduğunu söylediği için evrende akla uyan bir yapı olduğunu düşüneceğiniz bir zemin oluşuyor. Çünkü arkasında evrenin akıllı, bilinçli bir güç var. O zaman siz evrende kaos değil de akılcı bir yapı, hem insan aklının anlayacağı bir yapı hem kendisinin içinde akla uygun bir yapı olduğunu düşünecek bir ön kabulünüz var. Bu bilim için çok önemli. Çünkü siz bu kabulden başlamazsanız bilim yapacağınız zemin kalmaz. Ayrıca bir de şunu düşünün. Mesela çok tanrılı bir sistemde mesela farklı farklı tanrılar birbirle savaş halindeler. Evrendeki birçok şeyi onlar oluşturuyor. Ha, böyle bir ortamda bir gün evrende bir yasa olabilir, bir gün başka bir yasa olabilir. O tanrıların kavgasından evrendeki yasalar bozulabilir. Ha, oysa bilim, dikkat edin, gözlenen evrenin arkasında kalıcı olan değişmeyen yasalara ulaşmaya çalışıyor. Mesela E eşittir MC kare gibi evrenin her yerine geçerli bir yasaya ulaşmaya çalışıyor.
Bir potansiyel var, onu insan keşfetmeye çalışıyor gibi mi?
Yani daha şunu diyeyim, evrende sürekli, şimdi bu evrende bir değişim var. Bu değişimin arkasında bir sabit bir yasalar var. Çünkü kaotik bir değişim de değil bu. Mesela insan vücudunda ne bileyim kalbi sürekli düzenli bir şekilde çalıştıran bir biyolojik yasanın olması gibi, bağırsakların belli şekilde çalışmasının veya tükürük bezlerinin belli şekilde çalışmasını sağlayan bir şeyin olması gibi biyoloji. Aynı şekilde mikro seviyendeki mikro dünyayı, makro seviyedeki işte yıldızların hareketlerini de düzenleyen belli yasalar var. Ha, siz bu belli yasalar olduğunu baştan düşünürseniz onlara ulaşmaya çalışırsınız. Ha, bilim yapan şey işte bu yasalara ulaşma faaliyeti. Kur'an'ın verdiği zihniyet, evrenin arkasında bir akıl olduğunu söyleyerek ve bir o vahdet inancı, yani evrende çekişen tanrılar yok, tek bir bilinçli güç vardır şeklindeki bir zihniyeti ortaya koyduğunuzda o zaman bilim yapacak da bir temele sahip oluyorsunuz.
Peki yani ileri bir medeniyet kurduklarından bahsettik. Biraz ona somut örnekler verelim mi? Yani altın çağ mı deniliyor?
Evet, evet.
Onlara yani Müslümanların altın çağını sanırım Batılılar vermiş o ismi de.
Evet, yani bazı bilim tarihçileri Orta Çağ, yani Hristiyanların için Karanlık Çağ derken, o Müslümanlar için Altın Çağ'dı diyor. Mesela George Sarton gibi mesela ünlü bir bilim tarihçisi İslam'ın o dönemini öyle değerlendiriyor. Bunu seyircilerimiz için kısaca şöyle bir evvela bir tablo çizelim. Yani ben 7. 8. yüzyılı kab olarak yükselme dönemi olarak tarif edebiliriz diyorum. Yani bu kabaca bu tarifler hani değişebilir. Kimisi 7. yüzyıl yükselme, 8 falan diyebilir yani böyle, ama 7-8 yükselme, 9 ile 13. yüzyıl arası İslam medeniyetinin en üstü dünyanın medeniyeti olduğu. Böyle 14 ile 16. asıl arası bir duraksama döneminin olduğu. 17. ile 21. yüzyıl arasının da Batı medeniyetinin dünyanın en üstü medeniyeti olduğu bir şeklinde bir böyle çok kabaca bir tablo çizebilirse. Yani 7. yüzyılla 16. yüzyıl arası aslında İslam medeniyeti bunun büyük bir kısmında dünyanın en üstün medeniyetiydi. Ve burada dikkat edin, diğer kavimlere karşı müthiş bir kompleksizlik var. Bir bakıyorsunuz Hindistan'dan matematiği alıyorlar. Ve kendileri de üzerine bayağı bir şeyler koyuyorlar. Yani Harizmi koyuyor, Biruni, müthiş şeyler yapıyorlar. Diğer taraftan bir bakıyorsunuz eski Yunan'dan yine felsefeyi, mesela Öklit'ten işte matematiği veya diğer şeylerin alınması var. İran'dan o dönemde İran'ın o bilgeliğinden de yine ne bileyim siyasetle ilgili başka çeviriler var. Kendi dönemdeki o Süryanilerin belli birikimlerinden de yararlanıyorlar. Ve bütün bunlardan müthiş kompleksiz bir şekilde
Farklı inançlar.
çeviriyorlar ve bunların üzerine müthiş şeyler koyuyor. Bir bakıyorsunuz İslam'da ilk yüzyıllarındaki işte Hayyan belki 17. 18. yüzyıla kadar aşılamayacak derecede iyi bir kimyacı olarak karşımıza çıkıyor. Böyle kimyanın içine deneysel kimyayı başlatacak bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. Bir anda bakıyorsunuz işte Biruni küresel trigonometri üzerine bir şeyler geliştiriyor. Bir bakıyorsunuz Hintlerin arasına gidip de Hintler arasında nasıl çalışma yapılması gerektiği, onların kültürünün nasıl tanıtılması gerektiğini anlatırken antropolojinin ilk belki örneklerini, metodolojisini veriyor bir yandan onların arasında çalışırken. Harizmi mesela bugünkü matematiğin bu halde olmasında çok önemli bir isim. İşte bugün cebir diye andığımız matematik aslında işte Arapçadan geçiyor. Yani burada da Harizmi'nin özel bir önemi var. Memun'a bakıyoruz. İslam'ın 9. yüzyılın başlarında dünyanın en gelişmiş haritasını kurmuş. Ve burada Müslümanlar evvelki medeniyetlerle kompleksiz bir şekilde, mesela Memun evvelki haritaları falan da alıyor. Fakat kendi döneminde çok büyük bir kitleyi o haritayı geliştirmek için seferber ediyor. Dünyanın dört bir tarafına işte gönderiyor. Onların bilimsel bilgilerinden faydalanıp kendi döneminin olabilecek en gelişmiş haritasını kuruyor ki bunun için müthiş bir matematiksel altyapı veya dünyayı gezip taramayla ilgili bir altyapı lazım. Bir taraftan bakıyorsunuz Biruni ile İbn Sina ışığın hızının sonsuz mu sınırlı olduğu gibi, yani fizik açısından olağanüstü diyebileceğimiz bir
zamanın ötesi.
tartışmaya kafa yorduklarını görüyoruz. Ve geçmiş medeniyetlerin üzerine önemli ölçüde yaptıkları deneylerle ve teorik akıl yürütmelerle bir şeyler koyuyorlar. Saf
Katıyorlar.
bir nakil gibi değil buradaki süreç.
Genelde öyle söylenir.
Tabii bu onları aşağılama gidiyor. Bu süreci iyi incelemeyenlerin söylediği bir şey veyahut da
Bir de
küçük.
hocam şöyle bir şey var. Yani biz hep şöyle okumadık mı? Orta Çağ, Karanlık Çağ diye öğrendik. Halbuki o Avrupa'nın Karanlık Çağı'ydı. Yani bütün
Tabii.
insanlığın Karanlık çağı mıydı? Yani onlar Avrupa karanlık çağı yaşarken İslam coğrafyasında işte altın çağı demişler. Altın çağı neden böyle bir zihinsel
Bu
yaptırma?
tarihsel, yani ben Avrupa için bile orada tamamen karanlık çağ deyip sanki Avrupa'da da o dönemde hiçbir şey yapılmadı demek, onlara bile haksızlık. Yani onu da baştan söylemem lazım. Bu yani tarihçilerin belli kısmı belli dönemlerde böyle şablonları oturtmuşlar. Sonra
Biraz farklı
kopyalanıp
bir şey
o
söylüyorsunuz şu an.
şablonlar devam etmiş. Yani sonuçta hiçbir zaman için bilimsel devrim kendi kendine gökyüzünden atılmış bomba gibi patlamış ortaya çıkmış bir şey değil. Kendisinden önceki birikimin üzerine bir şeyler koyarak kurulmuş bir şey bilimsel devrim. O birikimde ne zaman oldu diye bakarsanız bu işte tarihin daha evvelki dönemlerinde, işte Orta Çağ'da olmuş, hatta milattan önceki dönemde yapılanların üzerine Orta Çağ'larda konmuş, onun üzerine ondan sonra bir şeyler konup da bilimsel devrim olmuş. Bu tip tanımlamalar aslında aklı başında bilim tarihçilerinin birçoğu bu tip tanımlamaların ne kadar hatalı olduğunu göstermişlerdir. Bunlar belli şablon olarak, yani olması ne yazık ki üzücü ama düzeltilmeye muhtaç. İslam medeniyetinin de o dönemdeki şeylerdeki, ama ona bir kez daha dikkat çekelim, gerçekten kompleksiz olarak alıyorlar. Bir bakıyorsunuz muallim evvel diyorlar Aristoteles'i anarken. Yani bu ilk öğretmen demek. Yani ne kadar saygı değer bir ifade. Evet. O işte başka dinlerdendir, başka bilelerde de hiçbir kompleks yok burada. Ve birçok Müslüman bilim adamı Aristoteles'i mesela eleştiriyor. Ondan sonra gelip de birisi eleştiren diyor ki yok, Aristoteles orada haklıydı, sen hatalıydın diyebilir. Sırf Aristoteles için değil, aynı şey Galen için oluyor. Veyahut da Hindistan'dan alınan matematikle ilgili belli şeyler için de benzer tartışmalar oluyor. Dikkat edin, müthiş bir kompleksiz bir Müslümana muhalif olup bir Yunan'ın tarafını tutabiliyor başka bir adam. Çünkü onun için önemli değil, önemli olan hakikatin ortaya
taassup
çıkması.
Taassup yok.
Ha, tabii, dediğiniz gibi taassup yok. Bu evrenle ilgili hakikat Müslüman'ın malıdır. Çünkü bu evreni yaratan Allah'tır. Bu evreninle ilgili doğru bilgiye bizi ulaştırmak Allah'ın sanatını bilmemizde bize yardımcı olur. Bu zihniyet olduğu içindir ki bu kompleksizlik var. Fakat daha sonra Batı'dan bizden alırken yalnız farklı bir şey var. Batı bizden alırken bilgileri İslam dünyasından, coğrafyasından alırken orada bir Batı'yı, İslam dünyasını bir rakip görüyor. Mesela işte 11. 13. yüzyıllar arası bir Haçlı seferleri falan yapılmış. Yükselen bir medeniyet. Avrupa'nın güneyinde önemli bir yerde duruyor. Hı hı. Bütün Avrupa'yı bir gün alırlar mı gibi zihinde endişeler var. Ha, böyle bir rakip görmenin içinde bir bakıyorsun birçoğu atıf yapılmamış. Hı. Kapatılmaya çalışılmış. İslam dünyasından mesela tıp kitapları tercüme ediliyor. Bakıyorsunuz tıp kitabının üzerine tercüme eden kendi ismini yazmış. Veyahut da Aristoteles'in ismini yazmış, Galen'in ismini yazmış. Kaynak göstermemiş. Ya. Direkt tercüme edip kendi ismini yazmış. Kilise falan da bunu, aslında bu tercümelerde mesela kilisenin de rolü önemli bu sefer. İslam dünyasından batıya yapılan tercümelerde. Yani kilisenin içinde birçok bu tercümeler yapılıyor. Fakat o bir adeta düşmandan mal kaçırır gibi, düşmanın cephaneliğinden mal kaçırır gibi bu sefer yapılıyor. Ama o dönemdeki tabii bu siyasi ortamla alakalı. Ha, Müslüman dünyada böyle bir durum söz konusu değil yani. Aristoteles'te falan rakip olacak, Hindistan'da o dönemde tercüme ettiklerinde Hintlere karşı gocunacakları bir şey görmüyorlar. Çok daha açık görüşlülükle, kaynaklarında bunları belirterek veya onlardan aldıklarını söyleyerek bu aktarımları yapıyorlar.
O zaman bu söylediğinizle şu çıkıyor. Yani bugün bizim hafızalarımızda olan bilgiyi bir şekilde açıklamış oluyorsunuz. Yani şöyledir ya, eski Yunan ve Batı medeniyeti aradaki o İslam coğrafyası, İslam dünyasının katkısını bilmeyiz. Böylelikle aradan biraz çıkartılmış oluyor.
Tabii bu Batı merkezli yazılımlı bir tarih anlayışı, ama Batı'nın içinde de yani bizdeki Fuat Sezgin hocamız gibi böyle değerli bilim tarihçilerimizi bir kenara bırakalım. Yani o zaten bu konularda çok güzel eserler ortaya koyuyor. Fakat Batılı birçok namuslu bilim adamı da bunun yanlış olduğunu söylüyor. Yani hem önemli miktarda bir kısmı söylüyor. Fakat ders kitaplarında veya birçok yerde böyle ne yazık ki yanlış bir algı hala. Eski Yunan'dan işte Batı bir anda sanki bilgileri aldı, ortaya çıktı gibi bir anlayış hakim. Yani felsefe tarihi kitaplarında, bilim tarihi kitaplarında da işin doğrusu buna benzer bir anlayış hakim. Yani o kısmı ya hiç bahsetmeden veya çok hafifçe bahsederek geçiyorlar. Yapacak bir şey yok yani. Onları düzeltmemiz dışında, doğrusunu anlatmak dışında yapabilecek bir şey yok. Aslında bununla ilgili yayınlanmış çok makale var. Hem Müslüman bilim adamlarının, bilim tarihçilerinin, hem Batılı bilim tarihçilerinin yayınladığı çok makale var ama kitaplara baktığımızda, bilim tarihi kitaplarını anlattığımızda o makalelerin yansımasını birçoğunda göremiyorsunuz. Ne yazık ki öyle bir eksiklik var.
Bizim peki aydınlarımız farkında mı sizce bunu?
Alın başınıza, işte şimdi bir felaketi daha deşeleyen bir soru. Yani sağ olun. Yani gerçekten bu bizim bilim adamlarımızın İslam dünyası hakkındaki bilgisizlikleri, yani Batılılardan fazla desem yanlış bir şey söylemiş olmam. Yani Batılılardan bile daha çok birçok aydınımız, entelektüelimiz, onu tırnak içinde söylüyorum, öyle kendini niteleyen ve nitelenen kişimiz daha düşük görüyorlar. O kadar müthiş bir aşağılık kompleksi görüyorsunuz ki birçok kişide. Bu tarz anlatımlar olduğunda bunların böyle birazcık yaldızlı anlatımlar. Böyle hani hani bizde de bir şeyler vardı denmek için anlatılmış hikayeler olduğunu. Aslında sizin de başta söylediğiniz gibi orada sadece İslam dünyasında basit bir aktarımı yapıldığı gibi bir fikre sahip çoğu.
Kompleks yapılıyormuş da bir şeyler
Tabii.
ortaya sunuluyormuş gibi.
Bunu anlatan kimselerin, ifade eden kimselerin bu görüşleri, hani Biruni hakkında ne biliyor şeklinde baktığınızda, İbn Sina hakkında ne biliyor şeklinde bir araştırma yaptığınızda, konuşmalarına falan incelediğinizde oldukça yüzeysel, yani sıfıra yakın bir bilgiye, sadece isimlerini bilmekten ibaret, birkaç cümleden fazla kuramayacak derecede bu şahıslar hakkında bilgi sahibi olduklarını, fakat bu kadar düşük bir bilgi seviyesiyle İslam hakkında müthiş bir aşağılık kompleksini ifade edecek cümleler kurmaktan hiç kaçınmadıklarını görüyoruz ne yazık ki. Bu da düzeltilmesi gerekli bir şey. Ama bir de şunu söyleyelim, aydınlarımızın bir kısmı, yani sadece bu hani İslam medeniyetindeki oluşumlara, o bilim tarihindeki, felsefe tarihindeki katkılarına karşı değil, Kur'an'a karşı da müthiş bir bilgisizlikleri var. Şimdi aslında Batı'ya mesela gitseniz, Batılı birçok sosyolog, siyasal bilimci, ya bu metin, bu mesela Eski Ahit ve Yeni Ahit, bizim toplumumuza şekil veriyor. Beni bu metni öğrenmem lazım. Bir sosyolog olarak bu topluma şekil veren bir şeyden haberdar olmam lazım dedi. Türkiye'de bakın çalışan birçok sosyologumuza bakalım, siyasal bilimcimize. İslam'ın içinde ne olduğundan habersizler. Ve Türk toplumunda çok iyi anladıklarını zannediyorlar. İsterseniz ateist olun, işte agnostik olun, ne olursanız olun. Yani siz o metinlere nüfuz etmeden, o metinlerin etkilediği bu kadar geniş bir kitleyi, düşünce yapısını da yeterince anlamanız mümkün değil. Bunu anlayamadıkları içindir ki bana göre birçok yanlış cümle ediyorlar Müslümanlarla ilgili, onların zihin yapılarıyla ilgili. Onlara girmek istemiyorum, bambaşka bir alana gideriz diye, ama yani burada gerçekten ki ben de değişik alanlarda okudum. Yani sosyolojiden sonra felsefeye geçiş yaptım. Bir doktoramı felsefede yaptım, ikinci doktoramı siyasal bilimlerde yaptım. Yani birçok sosyolog siyasal bilimciyle felsefeciyle iç içe oldu. Yani isim vermek istemem ama çok önemli gibi gözüken akademisyenlerimizin içinde
Eksikleri
bile
gördünüz.
İslam'a karşı müthiş bir cahilliğin yaygın olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim.
O zaman biz biraz daha bahsedelim bence o dönemden. İbn Sina'dan, İbn Rüşd'den. Bizim en çok bildiğimiz hani toplum olarak da böyle isim olarak, sadece isim olarak
Tabii
yani
şimdi hep...
yaptıklarını bilmesek de sadece isim olarak aşina olduğumuz işte İbn Rüşd, İbn Sina Batı aydınlanmasına da
Evet.
rol oynadı deniliyor. Yani bu doğru mu?
Doğru. Tabii ki her bir isim üzerine, daha belki o zikrettiğimiz diğer isimler üzerine tek bir program yapılır. Yani bir Biruni programı yapsanız kaç program devam eder? Veyahut da işte Harizm üzerine yapsak da kaç program devam eder? Ama İbn Sina ile İbn Rüşd de böyle üzerine saatlerce konuşsanız onların yaptıklarını tüketemeyeceğimiz isimlerden biri. Şunu yalnız söyleyelim. İbn Sina ile İbn Rüşd'ün ikisi birden Batı'da etkili olmuştur. İslam dünyasına geldiğimizde İbn Sina'nın etkisi yoğundur. İbn Rüşd'ün etkisi o kadar çok olmamıştır İslam dünyasının üzerinde. Yani bunun da tabii ayrı nedenleri var. O kadar etkili olmuşlardır ki Batı dünyasının üzerinde. Batı'da Latin İbn Sinacılığı ve Latin İbn Rüşdçülüğü şeklinde, ki onlar İbn Sinavi Avicenna, İbn Rüşd'ü Averroes şeklinden alırlar. Bu aslında isimlerinin işte latinize edilmiş halidir. Latin İbn Sinacılığı ve Latin İbn Rüşdçülüğü şeklinde akımlar olmuştur. 17. 18. yüzyılda Batı'ya geldiğinizde bile bir bakarsınız, orada hala İbn Sina'nın kitaplarının okutulduğunu görürsünüz.
Tıp.
Bir de tabii ki onlardan alınıp da hani İbn Sina'dan, İbn Rüşd'den olduğu söylenmeyen fikirler, diğer felsefelerde karşımıza çıkan görüşler de ayrıca vardır. Ayrıca onları da bir hesaba katmak
Tıp
lazım.
kitabı değil mi İbn Sina'nın okutulan Batı'da?
Temelde tıp kitabı tabii ki, özellikle tıp kitabı, ama tıp kitabının dışında felsefeyle ilgili kitapları da var. Yani İbn Sina öyle bir yandan müzikle ilgili yazıyor, bir yandan felsefe yazıyor, bir yandan işte astronomiyle ilgili yazıyor, bir yandan tıpla ilgili yazıyor.
Şey
Yani
çok ilgimi çekmişti. İnsan ruhunu iyileştirebileceğine inanıyor müziğin ve bunun üzerine denemeler yapıyor İbn Sina.
tabii.
Ya o
Yani
dönemden bahsettiğimiz
o
için
dönemdeki, burada tabii altını kısaca geçtiğim şeyler, en önemli şeylerden biri bu deneysel şeyi de. Yani sırf tıpta değil, hani kimyada ve daha birçok alanda deneyiciliğin ciddi ölçüde artmış olması. Yani eski Yunan'dan birçok şeyi alıyorlar ama eski Yunan'da deneycilik çok zayıf. Yani Aristoteles'te bir hayvanlar sınıflamasında falan biraz bir şeyler görebiliyorsunuz. Ama oldukça zayıf mesela deneyici yön. İslam dünyası teorik yön kadar bu deneyici yöne de ağır veriyor. Böyle sırf tıpta da değil, diğer alanlarda da. Bu kısmının aslında altını çizmemiz çok önemli. İbn Sina tabii o dönemin birçok filozofu gibi yani böyle birçok alanda birden söyleyen, temel bütün alanların hepsini birden kuşatan bir felsefe oluşturmaya çalışan bir isim. Ondan sonra mesela Gazali geliyor, İbn Sina'yı eleştiriyor mesela. Bir bakıyorsunuz müthiş diyalektik bir şey de var. Aralarında çok böyle kompleksiz bir eleştiri şey var. İbn Rüşd geliyor. Gazali'yi, İbn Sina'yı haksız eleştirdi diye eleştiriyor. Fakat İbn Rüşd'ün eserine baktığınızda İbn Sina'ya da birçok eleştiri buluyorsunuz. Hani sırf Gazali şimdi Gazali'nin İbn Sina'yı eleştiren ve Farabi'yi eleştiren müthiş eserin adı Felsefecilerin Tutarsızlığı. Ondan sonra İbn Rüşd gelip bu esere karşı felsefecilerin tutarsızlığını yazıyor. Şimdi birçok kimse bu eserin ismine bakarak zannediyor ki yani İbn Rüşd bir tek Gazali eleştirdi. Hayır, orada bir bakarsanız Farabi ile İbn Sina'ya da müthiş eleştiri var. Yani o dönemdeki bilim adamları böyle birbirlerini eleştirmekten, biri diğerinin görüşünü kullanıp üzerine bir şey koymaktan da çekinmiyorlar. Yani böyle müthiş bir diyalektik, canlı bir ortam da var bir yandan. Bir de diğer önemlerinden biri şu. İbn Sina ile İbn Rüşd'ün bir kendi söylediklerinden Batı faydalandığı gibi Batı açısından diğer önemlerinden biri şu. Batı'da belki de en etkili olmuş filozof Aristoteles'tir dersek abartmış olmayız. Fakat Batı Aristoteles'le hiç uğraşmadığı bir dönemde, onun bilgisini kaybettiği bir dönemde özellikle İbn Sina'nın ve İbn Rüşd'ün yorumları üzerinden Aristoteles'i buldular. Ve onların fikirleri karışık bir şekilde bunu bulduktan sonra bir süre sonra belki doğrudan Aristoteles'e gittiler. Özellikle mesela Katolik Lisesi'ni alırsak, Katolik Lisesi'nin görüşlerinde bu Aristoteles'in görüşleri çok etkili olmuştur. Ve burada da tabii özellikle Thomas Aquinas'ı saymamız lazım. Belki yani Katolik ilahiyatı Thomas Aquinas'ı kendisinin en önemli felsefecisi olarak kabul eder. Onun işte hocası Albertus Magnus, onun kadar etkilediyse de belli bir etkisi vardır. Fakat Thomas Aquinas'ın felsefesine baktığımızda o da İbn Sina ile İbn Rüşd'e birçok yerde atıflar yapıyor. Yani kimi zaman eleştirmek için, kimi zaman kabullenmek için ama sonuçta onların felsefesinden onun ne kadar etkilendiği önemli. Ve Aristoteles'in felsefesiyle ilgili birçok şeyi onun da onların yorumları üzerinden aldığını görüyoruz. Yani Katolik Lisesi, Hristiyanlığın en büyük mezhebi Thomas Aquinas'la şekillenmiş. Thomas Aquinas'a İbn Sina ile İbn Rüşd'ten gelen bu damarla birçok şeyi şekillenmiş. Oysa bizim bugün dünyanın en büyük mezhebi diyeceğimiz Katolikliğin içinde aslında müthiş bir akılcı damar vardır. Bu akılcı damarı iyi bir irdelerseniz karşınıza İslam felsefesinden ve düşüncesinden müthiş bir etkinin bu kanalla geldiğini görürsünüz. Hatta mesela bugün bile işte yeni tomacılık şeklinde Katolik ilahiyatına şekil veren şeylerin içinde hala o damardan bir beslenme vardır. Bunu yapanlar da yani o ilahiyatçılar bunun farkında olsunlar veya olmasınlar. İşte bilim tarihçileri bunu o kendilerini söyleyecektir eğer merak ediyorlarsa.
Kısa bir ara verelim, devam edelim. Evet. Aranın ardından buradayız. Kuyudan kayıya devam ediyor. Din, bilim, felsefe ilişkisini doçent doktor Caner Taslaman'la konuşmaya devam ediyoruz. İslam'ın gerileme sürecinde, İslam dünyasının gerileme sürecinde kalmıştık. İslam dünyası gerileme sürecine girdi. Batı bilim ve teknolojide hızla yol aldı o sırada dedik. Sonra şöyle şeyler söylendi. Bilimsel gelişmeler oldukça din insan hayatından tamamen çıkacak. Ne dersiniz?
Tabii ki böyle şeyler söylendi. Bunu ifade eden belki de en önemli felsefe pozitivizm oldu. Bunun kurucusu Auguste Comte. Auguste Comte'un anlayışına göre insanlar önce işte teolojik bir evre yaşarlar, insan toplumları. Sonra metafizik bir evreye geçerler. Sonra en sonunda pozitivist evre, yani bilimin hakim olduğu evreye geçeceklerdir ve dine falan hiç gerek kalmayacaktır. Hala günümüzde birçok bilim adamı bu pozitivizmin enteresan şekilde etkisi altında. Birincisi, buradaki savunulan şey adeta tarihte fiziğin yasaları gibi yasaları olduğuydu. Yani kaçınılmaz olarak toplumlar o pozitivist evreye geçecekti. Yani eğer ki bu bir fiziğin yasası gibi tarihe hakim bir yasa varsa, kaçınılmaz olarak olacaksa, o zaman bizim tarihi incelediğimizde bu tarz bir sürecin olduğunu gözlememiz lazım. Oysa biz tarihe baktığımızda bu tarz bir sürecin olmadığını görüyoruz. Zaten Auguste Comte'un veya onun gibi düşünenlerin beklentileri doğru olsaydı şu anda din olgusunun bu kadar hakim olmaması olurdu.
Tam en tersine azından, işleyen bir süreç var belki de.
Bu bile bunun yanlış olduğunu gösteren bir unsur. Birçok kimsenin yanlış anladığı şeylerden biri şu. bilim mekanik süreçleri bize anlatıyor. Olgunun arkasındaki. Mesela diyelim bir çay söyledim. Bu çay buraya getirilmeden önce ısıtılıyor. Alttan bir ısı var. Isı yukarıdaki suya geçiyor. Sudaki moleküller belli şekilde hareket ediyor. Ondan sonra o su bir bardağa dökülüyor. İşte çay belli şekilde ayrıca sudan ayrı konuyor. Onun üstüne de işte su konuyor falan. Hı hı. Yani çay yapılırken o demleme proseslerini anlatmayalım. Sonra buraya geliyor. Bu bir mekanik süreç nasıl geldiğiyle ilgili. Bir de bunun gayesel bir açıklaması var. Benim canım çay içmek istediği için ben çay söyledim. Hı hı. Ve çayı getirttim. Dikkat edin, iki süreç de birbirine ters değil. Birisi bir gayesel açıklama. Bu çayın buraya niye geldiğiyle ilgili. Benim canım çay içmek istediği için geldi. Falanca kişi benim için çayı işte ben istediğim için bana kaynattı gibi gayesel açıklamalarla, zihne atıfla açıklanıyor. Diğeri de o moleküllerin hareketleriyle ilgili mekanik bir açıklama var. Ha şimdi dinsel açıklamayla bilimsel açıklama birazcık buna benziyor. Bilim bize evrenle ilgili mekanik açıklamayı veriyor. Mesela yer çekimi yasasının ne olduğu, elektromanyetik kuvvetinin ne olduğunu, dünyanın güneş etrafındaki hareketleri, dünyamızdaki işte tabakaların nasıl hareket ettiği, insan vücudunda karaciğerin, akciğerin nasıl çalıştığını hı hı. veriyor. Dinin verdiği açıklama ise bunların altında daha derin bir sebep olduğunu, Allah'ın zihnindeki bir gayeyle bunların bilinçli bir şekilde tasarlanıp da burada oldukları gibi bize bir açıklama veriyor. Ha bunların nasıl işlediğiyle ilgili mekanik açıklamayla bu gayesel açıklama arasında Tanrı'nın isteğiyle bunların oluştuğu şeklinde açıklama arasında bir zıtlık yok.
Çatışma değil, uzlaşı var.
Tabii uzlaşı var. Nasıl ki benim çayı söylememle o çaydaki o fiziksel süreçleri beraber ele aldığımda en sağlıklı şekilde şuradaki çay içmemi doğru şekilde anlamlandırıyorsam, bu evrenle ilgili süreçlerde de bilimsel açıklamayla, bilimin bize verdiği açıklamayla o dinsel ve felsefi anlayışı bir arada birleştirdiğimiz zaman en sağlıklı açıklamayı elde ederiz. Bunların hiçbir birbirine muhalif açıklamalar değil. Ben yani master, doktora tezim, doçentlik hepsinde özellikle evrenin kökeniyle ilgili birçok kimsenin sorun olacağını çalıştığı teorileri düşündüm. Bunların hiçbirinde dinlerle en ufacık çelişkili olabilecek, dinin anlatımlarıyla en ufacık çelişki arz edecek bir şey bulmadım. Tam tersine dinlerin anlattığı, evrenin tasarımlandığı, başlangıcı olduğu gibi iddialarıyla uygun birçok veriyi bilimin bize gösterdiğini
bilimin
buldum.
Bilimin cevaplayamayacağı sorular var mı?
Bilimin cevaplayamayacağı sorular çok. Yani felsefenin veya dinin bize onun yerine cevap verebilecek. Mesela neden hiçbir şey yerine bir şey var? Leibniz'in ünlü sorusuna girsek buradan bilimle ilgili bir cevap bulamazsınız.
Girmeyelim ona, evet hocam.
Yok, girmeyeceğim. Ben cevaplayamayacağı soruları sayacağım. Niçin doğa yasaları var da kaos yok? Çünkü dikkat edin, bilim bize doğa yasalarını söylüyor. Niye o doğa yasaları vardırın cevabını vermiyor? Veyahut da anlamla ilgili sorulara geçelim. Benim burada olmamın anlamı ne? Bu evrenin anlamı ne? Bunun derin anlamı ne? Şeklinde soruları sorduğunuzda bilimden buna cevap bulmanız mümkün değil.
Hocam tam burada.
Bir de iki tane şey daha söyleyeyim hızlıca. Estetikle ilgili sorular. Ahlakla ilgili sorular. Bunların hiçbirine de siz doğa bilimlerinden cevabını bulmanız mümkün değil. Burada tabii ki belli detayları var. Hani insan niye ahlaklıdır, beyinde aynen nöronları falan. Bu ahlakla ilgili belli şeyleri desteklese de ahlak niye olmalıdır şeklinde bir sorunun cevabı değil. Orada yanlış anlaşılmalar çok olduğu için onun da altını çizdim.
Tam burada şöyle bir şey söylenir ya, karşı görüşün seslendirmesini yapayım. İnananlar her zaman bilinmeyenin yerini bir yaratıcıyla doldurma gayreti içindedirler. Halbuki zaman gelecek onun cevabı bulunacak belki.
Evet. Bu tabii ki felsefede gerçekten buna benzer argümanlar ileri süren dindarların varlığını gözlemliyoruz. Buna God of the Gaps argument denir. Bu şekildeki yanlış akıl yürütme. Yani boşlukların tanrısı argümanı. Yani bir yerde siz bir boşluk buluyorsunuz. Kalbin nasıl çalıştığını falanca açıklayamıyorsunuz. Kalp sürekli atıyor. Aa bak, kalp sürekli atıyor. Demek ki bunu Allah yaptı diyorsunuz. Gibi bir anlayış. Fakat günümüzdeki aklı başında din felsefecilerine, teologların hangisine sorarsanız sorun, böyle bir yaklaşımı benimsemeyeceklerdir. Bakın ben dediğim gibi bütün çalışmalarım demeyeyim ama yani çalışmalarım %80'i bilimden ilişkisine. Ben hiçbirinde buna benzer bir argüman kurmadım. Buna benzer bir atıf yapmadım. Tam tersine bilimden gelen verilerin daha çok olmasını isteyen bir anlayışın dinler açısından sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Yani kalbin nasıl çalıştığını biz anlayamayalım. Demek ki kalbi Allah yapmıştır demeyelim. Tam tersine. Kirli kan nasıl geliyor, temiz kan nasıl çıkıyor, kapakçıklar nasıl çalışıyor, beyinle irtibatı nedir, kalbin diğer organlarla irtibatı nedir? Bütün bunları anlarsak, yani mekanik sürecin detaylarını anladığımızda biz daha iyi Allah'ın sanatını anlarız diyoruz. Yani cahilliğimizin üzerine Allah'ın varlığını inşa etmeyelim. Tam tersi bilgimizin üzerine inşa edelim diyorum. Mesela bir örnek vereyim seyircilerimizin daha iyi anlaması için. Bir uçak düşünün. Siz uçağın nasıl uçtuğunu anlayamıyorsanız, aa bu uçak nasıl uçuyor ben anlamıyorum, demek ki bunu bir işte fabrika mühendisi yapmıştır mı dersiniz? Yoksa siz o mühendisi daha mı çok takdir edersiniz o zaman, uçağın nasıl uçtuğunu anlamazsa, ben nasıl anlamıyorum uçağın uçtuğunu, demek ki bu mühendis acayip bir şey yapmış mı dersiniz? Oysa uçağın içine girip de o kanatların nasıl dizayn edildiğini, o makineyle ilgili bir makine mühendisi gibi bütün detayları öğrenseniz, bir uçak mühendisi gibi işte her şeye vakıf olsanız mı daha çok takdir edersiniz? Siz bunlara vakıf olduğunuzda, aa ben motorun nasıl çalıştığını anladım, demek ki artık uçak üreticisine ihtiyaç yok. Bir fabrikada uçak üretilmemişti mi
ama
dersiniz?
Ama şöyle bir şey düşünülüyor mu acaba? Ateist bir bakış açısıyla daha iyi bilim yapılabileceği. Mesela dindar bir bilim adamı düşünelim. Araştırıyor ve öyle bir noktaya geliyor ki inancından dolayı ilerleyemiyor gibi bir durum olabilir diye, yani öyle bir
ben
algı
bugüne kadar
olabilir
gibi,
mi?
Temel izafiyet teorisi, kuantum gibi temel fizik teorilerini çalıştım. Evrenin kökeniyle ilgili Big Bang üzerine kitap yazdım. Evrim teorisi gibi biyolojik en temel bir kökenle ilgili teori çalıştım. Bunların hiçbirinde, bir daha altını çiziyorum, bunların hiçbirinde aa şurada durmak gerekiyor, bundan sonrasına gitmememiz gerekiyor şeklinde en ufacık bir şeye rastlamadım. Bunlar hayali bir din uydurmuşlar. Hayali uydurdukları olarak dine kendi o hayallerin üzerinden saldırıyorlar. Felsefede bu mantık hatasına korkuluk mantık hatası denir. Siz kafanızda bir korkuluk oluşturursunuz dinle. Aslı o dini temsil etmez. Sonra korkuluğa cevap verirsiniz. Siz o korkuluğa cevap vermekle dini eleştirdiğinizi zannedersiniz. Bu da iyi ki bunu belirttiniz. O kadar sık yapılan bir mantık hatası ki ne yazık ki birçok kimse de bu mantık hatasıyla dan etkilenmiş vaziyette. Din bize evrenle ilgili araştırmaya davet ediyor. Aman şurada durun, bundan öteye gitmeyin dediği en ufacık bir nokta dahi yok.
Aslında soracağım çok fazla soru var size ama süremizden dolayı son sorumu soracağım. Medya üzerine de çalışmalarınız var,
evet,
sizin. O yüzden bu soruyu soracağım. Şimdi din, bilim, felsefe. Aslında son zamanlarda çok güzel programlar yapılıyor. Ben bunları çok olumlu da buluyorum ve biz de aynı şekilde buna bir katkı sağlıyoruz diye de düşünüyorum. Nasıl buluyorsunuz siz medyanın durumunu bu konuya karşı?
Şimdi medyanın bu konuya karşı durumu hakkında konuşmak zor. Yani teker teker medya organlarını değerlendirmem. Fakat şunu genel olarak medyanın etkisi açısından söyleyeyim. Yani istatistiklere göre Türkiye'de günde 4 saatten fazla televizyon seyrediliyor. Yani ortalama. Nüfusun %50'si kadar radyo dinliyor. Dinleyenler de birkaç saat günde radyo dinliyorlar ortalama. Her geçen gün günde internete giriş oranı hem sosyal medya olsun geri kalan olsun artıyor. Bir insan da 6-7 saat uyuduğunu düşünürsek hayatının da medyanın ne kadar önemli bir süreç, bir kısmı kapsadığını anlarız. Ve bilgi aktarma süreci, şu anda görüyoruz ki eğitim kurumlarından, aileden daha çok kişilere medya üzerinden gerçekleştiriliyor. Ha, birçok kimse eleştiriyor bu sürecin işte kalitelidir, değildir. Tamam, onlar zaten eleştirmesi lazım ama olgu olarak şunu kabul etmemiz lazım. Şu anda insanlara medyadan aktarılan bilgi oranı, eğitim kurumlarını ve diğer birçok alanı geçmiş vaziyette. Din açısından şu çok önemli. Allah'ın gündemde olması. Şu anda yayılan bir ateizm varsa dünyada, en çok yayılan ateizm, aslında bu aktif dine karşı savaşan bir ateizmden çok pasif bir ateizmdir. Bu, yani Allah varmış yokmuş da hiç ilgilenmeyen bir ateizm. Yani Allah yoktur da demiyor. Vardır da demiyor. Allah varmış yokmuş adeta bana ne diyor. Bu dünyada daha çok köşeyi dönelim, hazlar elde edelim, işte modaları takip edelim, maçlara gidelim, şunu yapalım, bunu yapalım. Dikkat edin, bunlar kötüdür demiyorum, modayı takip etmek, maçlara gitmek. Ama insan hayatının din dışında ayrı birçok şeyle doldurulmasını propaganda eden bir anlayış dünyada yaygın. Ve bu yaygın anlayış insanların zihinlerine, dikkat edin, medya ile nüfuz ediyor. Mesela dizilerle nüfuz ediyor. Dizileri çeken insanların birçoğunun dine karşıt bir şey vermek gibi bir amacı olduğunu düşünmüyorum. Fakat o diziyi seyreden birçok kimse mesela birkaç saatlik dizi seyrediyor, hiç Allah'ın adı anılmıyor. Mesela bir manzara ile ilgili bir şey konuşurken hiç oradaki bir Allah'ın yaratıcılığına atıf yapılmıyor. Ölümle ilgili bir şeyde şunda bunda ciddi anlamda Allah'ın ismi pek geçmiyor. Yani genelleme yapıyor tabii, geçtiği çok program var. O zaman o medyayı, birçok şeyi izleyen kimselerin zihninde farkında olmadan, dikkat edin, zihni öyle bir şekilleniyor ki Allah'ın hayatın içinde yer bulmasıyla ilgili fikir gönlüne işlememiş oluyor, zihnine işlememiş oluyor. Ondan sonra kendisi de bir manzaraya bakarken Allah'ın varlığıyla irtibat kurmuyor. Ölüm üzerine, insanlarla ilişkiler üzerine düşünürken, iş seçiminde, eş seçiminde, yemek yerken Allah'ı düşünmüyor. O yemeğe Allah'ın kendisine ağız vermesi sayesinde, o rızıkları yaratması sayesinde kavuştuğunu düşünemiyor. Hı hı. Aslında bunda nasıl oluyor, dikkat edin? Nasıl böyle bir zihin şekilleniyor? İşte en çok bilgi medyayla aktarılıyorsa bizim o zaman işte buraya bakmamız lazım. Siz mesela birçok yemek programları yapıyorsanız veyahut da birçok yemek masaları kuruyorsanız, o masalar hiç Allah'ın adı anılmadıysa, onu seyreden birçok insan yemek yerken orada Allah'ın anılmasını gerektiğini düşünmeyecektir. Yani ben anmayayım demeyecektir belki. O şekilde şekillenen zihninden dolayı
olağan karşılayarak.
O yüzden medyadaki programlarda, bu program ve benzeri programlarla dinin gündeme gelmesi çok önemli. Sırf bu programlarla değil ama. Filmlerin içinde de Allah'ın dinin olması çok önemli. Sanatın içinde de verilecek mesajlarda, şarkının sözlerinin içinde de olması çok önemli. Resim yaparken bir ressam, o resmin karelerinde de onun mesajının verilmesi çok önemli. Çünkü biz hayatı Allah'a borçluyuz. Hepimiz Allah sayesinde buradayız, buna inanıyorsak. O zaman Allah'ın içinde olmayacağı bir süreç, Allah'ın içinde yer almadığı bir kare, bir an, aslında hayatımızdan boş geçirdiğimiz bir andır, karedir. O zaman medyada o boşluğa hizmet etmemesi lazım bana göre.
Çok teşekkür ederim. Yani süremiz bitti. Sorularım bitmedi ama gerçekten çok teşekkür ederim. Her şeyden önce bilgilerinizi paylaşmada cimrilik yapmadığınız için teşekkür
ediyorum.
Benim
için zevkti. Size. Umarım nice hayırlı programlara, ben de çok zevk aldım programdan, nice hayırlı programlara diyorum.
Çok teşekkür ederim. Kuyudan Kıyıya'nın ilk bölümüydü bu akşam seyrettiğiniz. Haftaya farklı konu ve konuklarla tekrar karşınızda olmayı umuyoruz. Kuyunun derinliklerinden aklın kıyılarına çıkarılmayı bekleyen pek çok konuda görüşmek üzere diyelim. İyi akşamlar.